53. sayfa. 9. Sera'dan Nermin'e. Dün akşam Homongolos ile teşerrüf ettim. Sporcu arkadaşlarımızın sözlerinde durmuşlar. Kadın düşmanını hemen hemen zorla bize getirmişlerdi. Sofralar tabii yine bahçeye, ağaçların altına kurulmuştu. Hayatımız buraya bedeviler gibi aç havada geçiyor. Biraz uzakta karanlık bir köşeden onu seyrediyordum. Homongolos'u heykel gibi iri yapılı, korkunç ve karanlık bir heyula olarak düşünmüştüm. Halbuki o orta boylu, hatta ortadan da biraz kısa bir adamdı. Ellerine, ayaklarına adeta küçük denilebilirdi. Fakat vücudunun hareketlerinden kaplan gibi kuvvetli ve sert bir insan olduğunu anlaşılıyordu. Çehresine gelince onu sana bilmem nasıl anlatmalı Nermin. Hani coğrafya kitaplarının başında beyaz, sarı, tirşe, kırmızı ırkların her birinden birer numune gösteren o resimler vardır ya. O resimleri gözün önüne getir. Afrika zencilerini kısa, kıvırcık saçlı, sivrice başını al. Onun altına Avrupalının biraz çıkık alnını yapıştır. Sonra çenelerin, Japonların uçları, havaya kalkmış kaşlarını, badem gibi çekik gözlerini tak. Amerikan vahşisinin iri, kemikli yırtıcı çenesini ilave et. Sonra yine onun kırmızı rengiyle bu çehreyi baştan başa badana et. İşte sana Homongolos'un başı. Artık bu çehrenin karşısına geç. Bak bak, için açılsın. Kudretin neler yaratmaya muktedir olduğunu hayret et. Cenab-ı Hakk'ın binbir isim ve vasfı içinde bilmem bir de ya müstehzi ya karikatüris ya müstehzi ya karikatürist var mı? Herhalde kudret bu homongolosu yaratırken çok uğraşmış. Herkulade bir karikatür bediası vücuda geçirmiş. Çocuklarımızı terbiye ederken şunu yapmayın, bunu söylemeyin, günahtır, cehennemde çatır çatır yanarsınız, zebaniler ateşten kerpetenlerle dininizi koparır diye cehennemiz yerde günah işlemeyin, sonra ahirette bu homongolosa benzersiz diye korkusak hepsi Ebu Suat Efendi gibi başını secdeden kaldırmayan dindar, kamil insanlar olurlar. Remzi Bey, homongolosun bir adının da kara balığı olduğu söylemişti. Kaya balığını görmedim ama homongolosu arkaya kaçan yassız şakakları ve ağzı garip bir balığa benziyor. Bilhassa ağzındaki benzeyiş öyle kuvvetli ki gülmek için açıldığı zaman insan bir dizi sağlam ve güzel insan dişi görünce adeta hayret ediyor. Kadın düşmanının güzelliklerini tamamlamak için düşmeler ve boğuşmaların, futbol tekmeleri ve boks yumruklarının bu çehrede bıraktığı izleri, yırtıklar ve yamaları da saymalı. Tevekkeli, Allah ne yaparsa iyi yapar dememişler. Nermin, ya maazallah bu adam kadın düşmanı olacağını sözümüzden, sohbetimizden hoşlanan bir dost olsaydı. Gizlendiğim yerden onu hayretle, ibretle seyretmekte devam ediyordum. Bir iki akşam evvel bizi görür görmez telaşla kaçmış. Gece kuşları gibi karanlığın içinde kaybolup gitmişti. Sonra bu gece onu yarı yolda yarı zorla getirmişlerdi. Bu tabiatta bir adamın vahşi bir çekingenlikle bir köşeye büzülüp suratını bir karış asması lazım gelmez miydi? O bilakis gayet şen ve teklifsizdi. Bahçeye 40 yıllık bir aile dostu gibi girmişti. Aradan 5 dakika geçmediği halde neşesi zevzeklik, teklifsizliği, küstahlık şekli alıyordu. Etrafına bir alay kadın, kız birikmişti. Cambaz hanede acayip bir hayvanın hünerlerini seyretmeye hazırlanan seyirciler gibi ona bakıyorlardı. Homongolos hiç oralarda değildi. Elleri pantolonun ceplerinde, ağzında bir sigara, hiç fütursuz gülüp konuşuyordu. Sahneye en son giren ben oldum. Takdim edildik. En sehar bakış ve tebessümle güldük. Çekik gözleri bir saniye üzerimde durdu. Ellerinden birini cebimden çıkardı. Ağzındaki sigarayı çıkarmaya lüzum görmeden memnun oldum dedi. Sonra arkasını dönerek ötekilerle konuşmaya devam etti. Şımarık Sara, genç kızlar arasında geçtikten sonra ilk defa böyle bir muameleye uğruyordu. Bazı gizli güzellikler vardır ki ağır tesirli zehirler gibi yavaş yavaş kendini gösterir. Tamamıyla anlaşılıncaya kadar aylar yıllar geçer. Sara'nın güzelliği bu cinsten değildi. İlk bakışta bir füsun gibi yürekleri işlerdi. Erkekler olsun, kadın olsun yüzüne ilk bakanların daima hayret ettikleri, dakikalarca gözlerinin alamadıklarını görmüştü. Sara, bu beğenilmeyi bir hak, güzelliğine karşı herkesin vermeye mecbur olduğu bir vergi telakki etmeye alışmıştı. Halbuki bu homongolos bana tesadüfen yoluna çıkmış bir kedi yavrusu gibi ehemmiyet vermiyordu. Ne çıkar diyeceksin. Doğru. Fakat güzelliğime ve tesirime olan emniyetim bana başka bir ümit vermişti. Ne kadar taş yürekli olursa olsun o da işin nihayetinde bir insandır diyordum. Benimle karşılaştığı zaman mutlaka bir parça sarsılacak. Hafif bir asabiyetle geri çekildim. Homongolos konuşmasına devam ediyordu. Ara sıra zevzeklik de etmesine rağmen sözleri oldukça düzgündü. Mamavif Handan bir münasebetsizlik etti. İhtiyatsız bir sual ile sözü fena bir mecraya sürükledi. Sizin için kadın düşmanı diyorlar. Tabii doğru değil. Homongolos garip bir gülüşle cevap verdi. Ne münasebet efendim kadın düşmanlığı. Fikrimce gayet ayıp şeydir. Civan mert bir insan ancak kendi derecesinde, kendi kuvvetinde insanlarla çarpışır. Kadına düşman olmak sokakta mini mini bir çocuğa silah çekmeye benzer. Herhalde bendenizi iftira etmişler. Homongolos'un sözleri hanımların müthiş protesto çığlıkları arasında boğuldu. Fakat o hiç fütursuz devam ediyordu. Kadın düşmanlığı nasıl mümkün olur ki kuvvetini gözyaşıyla ahüzar ile mukabele ederler. Bir fikir münakaşasına girirseniz ortalığı yaygaraya boğarlar. Bu sefer sporcu arkadaşlarımız da hanımlara iştirak ettiler. Zavallı çocuklar homongolos getirdiklerini bin pişman oluyorlar. Renkten renge girerek homongolos homongolos kendine gel diye bağırışıyorlardı. O bir aktör gibi birdenbire vaziyetini değiştirmiş, mahcup, mütevazi bir adam olmuştu. Hanımefendiler, ben insan içine girecek bir adam değilim. Mutlaka bir münasebetsizlik yaparım. Hem beni insan adederek lütf ve şefkatle himaye edenleri rencide eder hem arkadaşlarımı utandırırım. Fazla olarak kendim de müteezzi olurum. Bazen başka insanlar gibi dürüst ve makul söze başlarım. Sonra yavaş yavaş sapıtırım. Sapıttığım kendim de farkında olurum. Ancak dizgini kopmuş bir at gibi kendi kendimi zapt etmek kabil değildir. Doğrusu pek mahcup oldum. Yaptığım münasebetsizliği atfedili şeylerden değildir. Mamavif cezamı kendi elimle tertip edeceğim. Bir ceza ki siz de beğeneceksiniz. Sofra ile uğraşan hizmetçileri varıncaya kadar bütün bahçe halkı homongolusun etrafında toplanmış, hayretle gözlerini açmış dinliyordu. Cambaz hanemizin en güneşli oyunlarından biri oynanıyor gibiydi. Homongolos bir hakim tavrıyla elini kaldırarak kendi kendine muhakeme ediyordu. Gerçi sana bu suali soran küçük hanımefendiye de kabahat yok denemez. Fakat yaptığım münasebetsizlik atfeli şeylerden değildir. Ne yapayım reis bey? Delik kırba nasıl su tutmazsa benim ağzımda öyle söz tutmaz. Bu bir hastalıktır. İsterseniz doktora muayene ettirin. Mahaza benim kabahatim düşündüğümü söylemekten ibarettir. Ne yapayım? Salonlarda, sosyetelerde uzun müddet idman yapamadım. Düşündüğümün tersini söyleyemiyorum. Sus, lakırtıyı uzatma. Cezasını tayin ettim. Seni bu meclisten ihraç ediyorum. Şimdi çıkacaksın. Ne bu terbiyeli cemiyetin tatlı sohbetinden ne de şu masaları süsleyen renk renk cennet tahamlarından istifade edemeyeceksin. Aman reis bey, lakırdı istemem. Haydi bakalım, sola dön. İstikamet sokak kapısı. Marş marş. Homongolos, görünmeyen eller tarafından sürükleniyor, görünmeyen yumruklar tekmelerle kovuluyormuş gibi garip vaziyetler alarak kapıya doğru gidiyordu. Damdan düşercesine yaptığı münasebetsizlikten mi utanmıştı, yoksa hoşlanmayacağını hissettiği bu kalabalıktan kaçmak için bir bahane miydi? Bilmiyorum. Muhakkak olan şu ki Homungulus kapıdan dışarı çıktığı halde bir daha geri dönmeyeceği muhakkaktı. Makbule yenge hemen ileri atıldı, gülerek yolunu kesti. Cezanız pek hafif Ziya Bey dedi. Müsaade ediniz de biz daha bir ağır cezasına tertip edelim. Sizi bu gece sabaha kadar aramızda alıkoyacağız. Birçok sesler bir ağızdan öyle doğru Homungulus'u bırakmayın diye bağırıyorlardı. Zaten ona pek ciddi surette kızan da yoktu. İnsanlar ancak ehemmiyet verdikleri kimseye kızarlar, değil mi Nermin? Homungulus yengemin karşısında hafifçe başını eğerek razı oldu. Teşekkür ederim dedi. Yalnız insanlık hali. Bir münasebetsizlik daha edersem kusura bakmazsınız. Bunları söyledikten sonra kalabalığa karıştı. Cambaz hanemizin baş kullanının rolü bitmiş gibiydi. Arkadaşlara ders ederken o kendi kendine bahçede dolaşıyor, ara sıra içki içmek için masalardan birine yaklaşıyordu. Nedense bu adam beni bu gece herkesten ziyade meşgul ediyordu. Bu kadın düşmanına acaba Makbule yengemin cezasından çok daha ağır bir ceza bulunamaz mıydı? Bir ceza ki ona kadının hakiki kuvvetini anlatsın. Ölüm döşeğinde nişanlısını son bir defa görmekten men ettiği kızın intikamını alsın. Evet bu adam o hale getirmeliydi ki... Evet bu adam o hale getirilmeliydi ki bir daha kadınlardan bu kadar istifaf ile bahsetmesin. Bu düşüncelerle Homungulus'a yaklaştım. O şimdi sırtını bir ağaca dayamış, yine elleri cebinde dans edenlere bakıyordu. Munis tatlı bir tavırla sordum. Siz dans etmiyor musunuz Ziya Bey? Vaziyetini değiştirmeden cevap verdi. Seyrediyorum efendim. Dansı galiba sevmiyorsunuz. Hareketin her nevi bence iyidir. Hiç olmazsa takla atmak kadar sıhhi bir şeydir. O halde niye dans etmiyorsunuz? Efendim edeceğim ama bu dans yalnız olmuyor. Mutlaka bir arkadaş lazım. Hem de boksta filan olduğu gibi bir erkek arkadaşla olmuyor değil mi? Arkadaşınız mutlaka bir kadın olması lazım. Yine başını çevirmeden hafifçe gülümsedi. Ben de dedim ki siz ise bir kadın düşmanısınız. Vallahi efendim insanın adı çıkacağını canı çıkmalı. Yalan söylemedikleri muhakkak değil mi? Nitekim biraz evvelki sözlerinizle onu teyit ediyordu. Küçük hanımefendi, Kerem buyurun. Daha demin bir çay çam devirdim. Onun sıkıntısını geçmeden kulunuzu bir ikinci gaf yapmak tehlikesine maruz bırakmayın. Bu nazik bahsi bırakalım. Bilakis bu bahis üzerine konuşalım. Homungulus nihayet başını çevirdi. O güzelim Çinli gözleriyle bir an bana baktı. İlk adımı muvaffakiyetle atmıştım. Maksadım onu kızdırmak, hararetli bir münakaşaya sokmaktı. Sonra birdenbire tavrımı değiştirecektim. Sakin, munis bir sesle. Ben başka kızlar gibi değilim Ziya Bey dedim. Münakaşaya tahammül ederim. Doğru söze hiç darılmam. Onun için benimle bir erkek arkadaş gibi açık konuşmanız hiç tehlike yok. Homungulus bir kere daha bana baktı. Sonra yine gözleri dans edenlere dikili cevap verdi. O halde günah benden gitti. Pekala, biliyorsunuz ki bu danslar Afrika vahşilerinin icadı. Vahşiler bence en mükemmel, en tabii insanlardır. Medeni hayat dediğimiz şey onu daha maskaralaştırmamış mıdır? Maskaralaştırmamıştır. Çelik gibi uzviyetleri, kaya tepelerinden dökülen sular gibi sert, coşkun hareketleri vardır. İnsaf ediniz. Bu insanların icat ettiği bu dansı, bu eciş bücüş alayı nasıl oynar, nasıl kendini yakıştırır? Homungulus eliyle oynayanları gösteriyor, acı bir istihza ile gülüyordu. Hilemi sezdirmemek için itiraz ediyor gibi göründüm. Evet ama siz de teslim ediniz ki bunlardaki ahenk ve zarafet vahşilerde bulunamaz. Bence zarafet ve ahengin birinci şartı kuvvettir. Bu çöp gibi cılız, tık nefes küçük hanımlardan birini kollarının arasına al, dön baban dön. Zevk bunun neresinde bilmem ki. Evet ama mesela onlardan birini sizin gibi kuvvetli bir erkeğin kollarında. Homungulus sözünü bitirmeme müsaade etmedi. Omuzlarını silkerek hanımefendi benim gibi bir erkek için böyle bir dans çok keyifli mi olur farz ederseniz. başının üstünde dolu bir yumurta sepetiyle dans etmek herhalde daha kolay olur. Dadı kalfalar gibi, aman küçük hanım bir yeriniz incitmeyin diye tatlı canını sıkıntıya sok. Mesela beraber dans ettiğimizi farz edelim. Eskaza yanlış yahut biraz fazla sert bir hareket yapıyorum. Allah göstermesin bileğiniz çıkıyor. Yahut kalem parmaklarınızdan biri çık diye kırılıyor. Can acısıyla terennüm eder gibi ay ay ay diye feryada başlıyorsunuz. Yahut da nazenin ayağınıza basıp kaya balığı gibi yamyası ediyorum. Yere çömelip mecruh uzunluğunuzu elinize alarak zari zari ağlıyorsunuz. Homongos beni hayalen en gülüş mevkileri sokuyor, küstah küstah gülüyordu. Üstüne atılıp sakin kırmızı suratını kedi gibi tırmalamak, o gülüş kıvırcık zenci saçlarını yolmamak için kendimi güçlükle zapt ediyordum. Mamavi teessürümden renk vermemek lazımdı. Şimdi ne yapsam, ne söylesem düşündüğüm ceza kadar kuvvetli olmayacaktı. Onun için bütün hakaretlere mazlum mazlum baş eğiyordum. O bir zaman daha zevzek zevzek söylendikten sonra "Efendim, müsaadenizle," dedi. "Arkadaşlardan birine bir şey söyleyeceğim de sonra unuturum, akıl defterim de yoktur." Cevabını beklemeden gidiyordu. "Ziya Bey, sözümün eri olduğumu teslim ettiniz mi?" dedim. O hafif bir hayretle "Bana kızmadınız mı?" dedi. Aynı sakin tebessümle "Hayır," dedim. "Açık açık konuştuk. Düşündüğünüzü söylediniz. Bu beni salon centilmenlerinin yakar komplimanlarından ziyade memnun etti." O tereddütle "Acaba," dedi. Hakikati sezmesinden korkarak saf ve meyus bir tavır aldım. "Evet, kızmadım. Sade biraz mahzun oldum. O kadar." Homongolos yemekte de bir hayli münasebetsizlik etti. Evvela herkes yanındakilerle konuşuyordu. Sonra söz umumileşti. Mevsimin en güzel eğlencesi olan denizden bahsediliyordu. Hafifçe sarhoş olan Handan, sofranın öbür ucunda geveze bir kuş gibi ötmeye başladı. "Sporların içinde yüzme kadar sevdiğim bir şey yok. Ilık suların kucağına kendimi atmak. O ne saadettir. Ya Rabbim, toprağı arkada bırakıp engine doğru açılmak. Gitmek, gitmek, gitmek." Handan, gaş yokmuş gibi başını arkaya bırakıyor, yarı kapalı süzgün gözleriyle gökyüzüne bakarak gülümsüyordu. Karşımda oturan homongolos bira içiyordu. Birdenbire boğulur gibi öksürmeye başladı. Havlusuyla yüzünü kapıyor, istakoz gibi kızarıyordu. Evvela boğazına bira kaçtı sandık. Fakat sonra anladı ki kahkahalara gülüyor. Bütün başlar ona çevrilmişti. İzahat vermesi lazım geldi. Dudaklarını kısarak "Af buyurun," diyordu. Küçük hanımefendi deniz safalarından bahsediyorlardı da. Handan gözlerini açmış, şaşkın şaşkın bakıyordu. Homongolos yine gülmeye başlayarak ona hitap etti. "Toprağı bırakıp engine doğru açılmak, gitmek, gitmek, gitmek. Pek güzel, pek âlâ ama bu nazlı, nazik kollarla hangi ufuklara kadar? Gitmek, gitmek, gitmek. Bir de arkaya dönüp bakıyorsunuz ki bir çuvaldız boyu yay gidilmiş. Boy verdiğiniz zaman ayaklar toprağa basmıyor. Fakat bereket versin ki kara gözüküyor. Christoph Kolomb gibi kara kara kara teranesiyle dönmek, dönmek, dönmek." Handan hiddetinden tıkanıyordu. Kızın sinirleri tutmasından önünde bardak, tabak, sürahi ne varsa kaldırıp homongolosu fırlatmasından korktum. Makbule yengem de vaziyeti anlamıştı. "Söz verdik Ziya Bey'de darılmak yok," diye bağırdı. İşi gürültüye boğmak için sofradakilerin kimi gülüyor, kimi yine homongolos kendine gel diye bağırıyordu. Zavallı Handan iyiden iyi semsemlemişti. Ne çare, o da gülmeye başladı. Bu defa ben söze karıştım. "Ziya Bey'i haksız bulmuyorum," dedim. "İnsan yüzüyorum demek için onun gibi yüzebilmeli ki ben gelirken onun vapurlara oynadığı bir oyunu gördüm. Ahali öyle telaş ve heyecan düşürdü ki." Homongolos artık sofraya hakim oluyordu. Gülerek anlatmaya başladı. "Efendim, vapurcular aksi gibi beni beklediler. Artık kurtarmaya teşebbüs etmiyorlar. Onun asıl zevkli cihetine siz görmediniz. Sandallar indirirler, ipler, simitler atarlar, beni vapura alırlar. Evet, hatta bir defa ölü taklidi yapmışsınız. Homungolos acı kahkahalarla gülüyordu. Ah şu insaniyet, ne ulvi, ne necip şeydir. Boğulan bir insanı kurtarmak için o ne fedakarlıktır. Hele bilhassa hanımlar, o gün vapurda bulunup da hanımların telaşını görseydiniz. Homungolos karnını şişeyerek ortada ölü bir adam gibi yatarken yarı açık gözleriyle seyrettiği şeyleri anlatıyordu. Dışarılıklı bir ihtiyar kadın varmış gibi, vay anacığının yüreği yandı, benimki de acep Barbaros da böyle mi gitti diye bağırıyormuş. Dikkat buyurulur mu? Bana acıldığından filan değil. Sırf oğlunu hatırlayıp meraklanıyor. Hatta belki ona acıması da samimi değildir. Muhakkak o vakitte benim aslan oğlum büyüdü adam oldu. Elimden tutacaktı. Bana gaz evilerle pirinç, kellelerle şeker, toplarla basma getirecekti. Ekmeğini yiyecektim diye bağırmış. Oğlundan ziyade istikbalde gelecek pirinçlerin, şekerlerin, basmahanelerin matemini oturtmuştur. Boş yaygara. Dikkat ediyor musunuz Nermin? Bu yalnız bir kadın düşmanı değil, bir insanlık, bir vatan düşmanı. Bir şehit anası bizi muhafaza ederken vatan bir zıhlımızda ölmüş bir bahriyemizin anısı için böyle insan kullanılır mı? Böyle insanları taşa gömsel yine az. O canavar hiç fütursuz devam ediyordu. Taze bir İstanbul hanımı, kocası olan bir memurun boynuna sırlıyor. Aman ölüyorum, dayanamıyorum, bayılacağım, bana bu manzarayı niye gösteriyorsun diye yanık yanık feryat ediyor. Anlaşılıyor ya efendim, o da bu fakirin dünyadan göçüp gitmesine hayıflandığından değil, gece rüyasına girer de rahatsız filan ederim diye korkuyor. Sanki işimi gücüm bırakıp da rüyada onu korkutmaya gelecekmişim gibi. Sonra efendim, dikkat buyurun, hem bakıyor hem de baktığından şikayet ediyor. Manzara hoşuna gitmezse başını da öte tarafa çevirsin, olur biter. Öyle değil mi? Hayır, bakıyor. Çünkü merak ediyor. Bu mübarek ruhun bir hassisası da meraktır. Etrafında olup biten şeyleri görüp anlayacak. Kim kiminle dosttur yahut düşmandır bilecek. Hasılı her vakayı, her dedikoyu öğrenecek. Binaenaleyh denize düşmüş bir adamın nasıl öldüğünü seyretmek onun için vazgeçilmez bir zevktir. Fakat ne çare ki manzara fena sinirlerine dokundu. İrade kuvvetinden mahrum olduğu için kocasının da onu zorla oradan uzaklaştırması lazımdır. Hanımlar yine kendilerini tutamayarak isyana başlamışlardı. Erkekler de tabii. Onları müdafaa eder gibi görünüyorlar. Homungolos ne münasebetsizlik ediyorsun diye darılıyorlardı. Fakat bizi müdafaa ederlerken, Homungolos'a çıkışırken öyle sinsi ve hınzırca bir memnuniyetleri vardı ki akıllarında ayaklarımızın altında sürmelerinin, ellerimizde zelil birer oyuncak hükmüne girmelerinin acısını çıkarıyorlardı. Erkekler hakkındaki fikrimi bilirsin Nermin Hanım. Fakat bu gece bu ahmak, riyakar, galiz cinsin adeta can düşmanı oluyordum. Gençliğin taze, yaz zerzevatları bostanlardan yeni kesilmiş kabaklar gibi soğuk, parlak renkli, nihayetsiz, bir kendini beğenişten başka bir şey ifade etmeyen aptal ve manasız yüzlerine, yaşlıların bir hile ve riyakarlık rolü oynaya bir çizgi koleksiyonu haline gelmiş yamru yumru, yoluk, yırtık, kırışık suratlarına bakarken çıldırıyordum. Homungolos'u bir türlü susturamıyorlardı. Aptal yüzlü küçük köylü kızları ana ölecek mi şimdi bu adam diye bağırışırlarken Rumeli muhacirlerinden bir koca karı peyda oldu. Hani kara gözde tayyare gibi küpe binip uçan cadılar vardır. Tıpkı ona benzeyen bir kadın. De bırakın bir yolda ben nefes edeyim diye haykırıyordu. Hasılı vapurun içi sansar hücumuna uğramış bir kümese döndü. Yemek artık bitmişti. Sporcu arkadaşlar işi tatlıya bağlamak için Homungolos'a hücum ettiler. Onu kollarından, bacaklarından yakalayarak havaya atıyorlar, lastik top gibi yerden yere çarpıyorlardı. Spor meydanlarında futbol zaferlerini müteakip, yükselen seslere benzer gürültüler arasında hafif tertip itişmeler, boğuşmalar, küçük boks talimleri oldu. Sinirli bir el omzundan çekiyordu. Döndüm baktım, Handan sapsarıydı. Aferin sana Sara dedi. Ben oturduğum yerde kendi kendimi yerken sen oyun seyreder gibi gülüyordun. Kızcağız ağlayacak gibiydi. Ne yapayım misafirimiz dedim. Sofradan kovacak değildik ya. Böyle bir terbiyesiz misafir diye çağrılır mı? Misafir böyle şey yapar mı? Bana ne darılıyorsun? İlla arkadaşınızı getirin diye geçen gece en çok ısrar eden sen değil miydin? Handancık biraz şaşırdı. Evet ama ben ne bilirdim? Şimdi artık öğrendin. Şimdi artık öğrendim. Ona göre hareket edersin. Hem beni asıl kızdıran şey o. Kadınlara hakaret ederken senin duvara asılmış resimler gibi mütemadiyen sırıtışın oldu. Handan artık ağlıyordu. Kolundan tutup karanlığa doğru götürmeye başladım. Çenesini okşayarak dedim ki, kızmak, asabiyet göstermek onu bilakis memnun edecekti. Homungolos için feci bir ceza düşünüyorum. Handan, onu kadın düşmanı olduğunu öyle pişman edeceğim ki. Handan evvela bana inanamadı. Dudağını bükerek omuz sikti. Ben devam ettim. Öyle bir şey düşündüm ki sadece senin değil bütün kadının intikamını alacağım. Onu tatlı tatlı dinleyişim de bundan ileri geliyordu. Handan'ın merakı uyanmıştı. Göz bebekleri karanlıkta ateş böcekleri gibi parlayacak. Ne yapacaksın dedi. Şimdi zamanı değil. Sonra anlatırım. Tabii sen de bana yardım edersin. Bir vesileyle Homungolos'a yaklaş. Hiç aranızda bir şey geçmemiş gibi muamele et. Buraya sık sık gelip gitmesi çarelerini ara. Riyakar, hain erkeklere Homungolos'un çirkin yüzünde öyle dehşetli bir intikam silsilesi vuracağım ki. Saat 2. Ay bahçemizin tam üstüne gelip durdu. Gecenin hafif rutubetinden korkan nazik vücutlular köşkün altındaki geniş sofaya çekildiler. Ötekiler taş merdivenin önündeki terasaya benzeyen küçük meydanlıkta dans ediyorlar. Mamafif cemekanlı kapılar ve pencereler açık olduğu için yine bütün misafirler bir arada gibi. İki taraftaki kopuklar aynı müziği dinleyerek dönüyorlar. Köşkün arka tarafı meyve ağaçlarıyla dolu kocaman bir bahçedir. Kendi kendime ağaçların içinde dar ve karanlık yollardan birini tutarak ağır ağır yürümeye başladım. Bu yol koşu yerlerindeki pistler gibi bahçenin kenarlarını geniş bir daire çevirdikten sonra aynı noktaya gelir. Karanlıkta yavaş yavaş yürürken dikkatle etrafıma bakıyordum. Karşı tarafta büyük bostan kuyusunun yanında 4-5 tane incir ağacı vardır. Fakat bunlar öyle büyük şeylerdir ki uzun dallarını birbirinin arkasından geçirerek orada adeta muhteşem bir çardak kurmuşlardır. Gün ışıklarının bile bazen güç işlediği bu yer bu gece ateş böceklerinin baskınına uğramıştı. Hani mezarlıklarda mavimsi fosfor aydınlıkları parlayıp sönermiş, ona benzer dalgalı bir ışık bulutu kaynıyordu. Bu hafif aydınlığın içinde bir sigara ateşi parladığını dikkat ettim. Birdenbire ortadan kaybolan Homungolos'un nerede bulunduğunu keşfetmiş oluyordum. Yolu ağır ağır takip ederek yanına gittim. Arkası bana dönüktü. Ayak seslerimi işitti. Başını havaya kaldırmış yaprakların arasından görünen ayı seyrediyordu. Yalancıktan hafif bir hayret sesi çıkardım. Siz misiniz Ziya Bey? Çok garip. Sigarası dudaklarında, elleri ceplerinde bana döndü. Niçin garip buldunuz efendim? Sizin tabiat güzelliklerini sevmediğinizi söylemişlerdi de. Burada karanlıkta ayı seyretmeniz garip buldum. Homungolos gülümseyerek omuzlarını silkti, hafifçe alay ederek. Kim demiş efendim dedi. Mehtap sevilmez mi? Hele şu manzaraya bakın. Mübarek ay. Tanrı Teala Hazretleri'nin yarattığı aktrislerin en mükemmelidir. Makyaj sanatında dehşetli mahirdir. Suratını istediği şekli sokar. İstediği rengi boyar. Kah fırından terü taze bir börek sinisi olur. Kah incelir bir hilal francalası şekline görer. Bazen adeta lezzetli ve kokusu duyulan bir kavun dilimi haline alır. Kenarları menemen kavunu gibi çizgili ortası. Homungolos hafif hafif öksürdü. Ortasının rengi için bir tabir aramak lazım değil. Kavun içi diye haphazır bir renk ismi var. Ben gülüyordum. Bu gece acaba neye benziyor? O çekik çinli gözlerini büzerek gökyüzüne bakıyordu. Bu gece ananasa benziyor. Bu gece ananasa benziyor. Hangi koyu renkli, üstü pütür, pürtüklü, biraz çarpık ananaslar vardır. Gökyüzünün mavi Frankfurt tabağında bir kocaman ananas. Gayet güzel. O devam etti. Yıldızlar Frank üzümü Samanyolu'nda biraz ekşi olduğu için Vaci Bülbül vücut tarafından bu Frank üzümünün üstüne serpilmiş şeker tozu. Hani harpte Cava'dan mı nereden bir şeker tozu gelirdi, işte ondan. Kudretin ince hesapları vardır. Kar gibi beyaz Avrupa şekerleri tekrar tekrar piyasayı kaplayınca depoda kalan bu Cava şekerlerini kullanmayı daha iktisatlı bulmuş olacak. Hayfa ki bu semavi ziyafete elimiz erişmiyor, uzaktan ağzımız suya akıyor. Ben gülümsemekle devam ederek, ne niyetle olursa olsun gökyüzünü, mehtabı seyrediyorsunuz ya, bu kafi dedim. Homongolos canı sıkılmış gibi hareket ediyordu. Küçük hanım, madem ki hakikati sevdiğinizi söylüyorsunuz, ben de size itiraf edeyim. Efendim, tabii siz dağlarda gezmediniz, ayı da görmediniz. Hayretle yüzüne baktım. Ayı görmedim mi? Yanlış anlamayınız, aydan değil, ayıdan bahsediyorum. Hani şu muhtemel Kürklü Ormanlar Kralı, resmini görmüşsünüzdür. Fakat Allah kendini göstermişsin. Korkunuzdan selçuk kuşları gibi cik cik ötersiniz. Her neyse efendim, dağlarda gezerlerken bu ayıların bazı mehtaplı gecelerde iki ayakları üzerinde kalkarak gökyüzüne baktıklarını, dans eder gibi bir vaziyette ağır ağır dolaştıklarını çok görmüşlerdir. Bu ayı hikayesini ne münasebetle söylediğinizi anlamamıştım. Fakat bu adam ne söylerse hayret etmeden, kızmadan dinlemeye karar verdiğim için yine gülümseyerek pek acayip dedim. Bilmiyordum. Evet öyledir. Bazısı kimseler bundan ayılar mehtaba aşıktır manasını çıkarırlar. Zaten akla başka ne gelir? Hayvanların da tabiat güzelliklerinin bazılarından hoşlandıkları muhakkak gibidir. Belki efendim mamavif kulunuz ayıları bu iltifatı layık göremem. Çünkü onları ayağa kalkarak şairler gibi kollarını gökyüzüne uzatarak hasretle seyrettiklerini şey Kamer Hanım hemşehrimiz değildir. Ağaçların üstünde ahlat dediğimiz bir nevi yabani armutlardır. İşte böyle küçük hanım. Görünüşe aldanmamalı. Fakir de burada ayı değil. Dağlardaki olgun incirleri seyrediyordum. Pek tuhaf. Evet efendim. Şimdi size fevkalade ciddi bir teklifim var. Siz de gerçi misafirsiniz fakat herhalde salahiyeti vasiyalı bir misafir. Adeta bir yarım mal sahibi. Fakire müasede ederseniz şu ağaca çıkayım. Bir miktar incir toplayayım. Siz mal sahibi hakkı, ben de işçi hakkı olarak paylaşı veririz. Olmaz mı? Çok iyi olur. Gördünüz mü? Makul küçük hanım. Hay Allah sizden razı olsun. Lütfen şu mendili veriniz. Cevabımı beklemeden elimdeki mendili çekip almıştı. Fakat hemen iade etti. İncirleri koyacaktım ama yaramaz. İçine 3 incir koydum mu tamamdır. Ben ihtiyaden daima temiz mendili taşırım. Homongolos bir maymun gibi ağacı tırmanmaya başladı. Cambaz hanemizin en güzel numarası bu ağaçta çıkıştı. Nermin. Anlatılı şey değildi. Bu manzara ölürken gözümün önünde gelse kahkahalarla güleceğim. Evet, hiçbir sirkte, hiçbir klon bundan fazla maskaralık yapamazdı. Ağacı baş aşağı çıkıyor, ayaklarını el gibi kullanarak dallara asılıyordu. Orangutan maymunlarının bu kadar maharet var mıdır bilmem. Düz yahut hafif meyilli dallara rast geldiği zaman kollarını açarak ip cambazı gibi yürüyor. Bazen dizlerinin bağı çözülmüş gibi titremeye, ellerinin telaşlı hareketleriyle etrafında tutunacak bir şeyler aramaya başlıyor. Sonra ayağa kaymış gibi sendeliyor. Yuvarlanacağı zaman bacaklarını ayırarak ata biner gibi bir vaziyette dalın üstüne düşüyor. Ben kahkahalarla gülüyordum. Fakat kalbim şiddetle çarpmaya başlamıştı. İncirlerden birini gözümü kestirdiği vakit yukarıdaki dala çıkıyor. Tepeye aşağı sarkarak birçok sallandıktan sonra koparıyordu. Koca ağacı baştan başa dolaştıktan sonra iri bir dalın ucuna yakaladı. Korkunç bazularının bütün kuvvetiyle kendine doğru çekti. Böylece dalı dergin bir okey haline getirdikten sonra birdenbire kendini bıraktığını gördüm. Şiddetli bir yaprak hışırtısı içinde homungos havaya fırladı. Ellerini yüzüme kapayarak "Ay!" diye feryat ettim. Fakat o düşmemiş ikinci bir ağacın dalını yakalamıştı. Gülerek "Merak buyurmayın" diyordu. Bu bir ağaçtan başka bir ağaca atlamak için gayet emin ve fenli bir usuldur. Ağaçların birinden inip öbürüne çıkmak sıkıcı bir iştir. Kendimi biraz toparlamıştım. "Ya tehlikesi?" dedim. O ağzına kocaman bir incir atmıştı. Avurtlarını şişerek kuburlanır gibi. Hareketlerinden emin olan bir insan için tehlike asgariyeymiştir diyordu. Nitekim insan sokakta giderken başına bir kemik parçası düşebilir. Fen başka şeydir. Hanımefendi, size mektepte Archimedes'in mancılığını öğretmediler mi? Usulüm aynı prensibi müstenittir. Binaenaleyh maruzatım vecihiyle hiç tehlikesi yoktur. Rica ederim Ziya Bey dedim. Artık ininiz. Ev hanımınıza mı dokundu? Korkmayın canım. Doğru sözden yılmayan küçük hanım böyle ehemmiyetsiz şeylerden korkar mı? O şimdi maymun gibi daldan dala geçerek ağacın öbür ucuna doğru gidiyordu. O Mongolos'un sözleri kibrime dokunmuştu. Artık gözümün önüne ölse teessür göstermek istemiyordum. Fakat onun yavaş yavaş gittiği yer o kadar tehlikeliydi ki yine dayanamadım. "Ziya Bey, dikkat ediniz," dedim. "Bostan kuyusunun ağzına doğru gidiyorsunuz." Homongolos cevap verdi. "Korkmayınız, farkındayım. Şakaya gelecek mesele değil. Ancak şurada bir incir var ki adeta incirlerin şahı. Ne çare ki siz orada göremiyorsunuz. İndiğim zaman bana hak vereceksiniz. Ya paylaşırız yahut piyango çekeriz. İncirler galiba şahlarını taarruzdan korumak için böyle tehlikeli bir yere asmışlar. Herhalde onu miskin serçelere nasip etmeyeceğim. Gittikçe incelenen dalları mukavetimi anlamak ister gibi şiddetle sarsıyor, yaprakları hışırtatıyordu. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor, kalbim göğsümü parçalayacak gibi çarpıyordu. Artık bakmıyor, sadece kendi kendime söylendiğimi işitiyordum. Şahı ele geçirmek için bir arşınlık yer kaldı. Onu da selametle aşarsak tamamdır. Vay melun şah! Sen bu demokrasi asrında oraya kurulup oturursun da bak ben seni halledeyim de. Birdenbire korkunç bir çatırtı koptu. O Mongolos aman diye feryat etti. Gayri ihtiyari baktım. O yırtıcı bir feryatla bağırmakta devam ediyor, kuyunun üstüne sarkan kırık bir dalın ucuna sallanıyordu. Bu dakikada heyecandan nasıl ölmediğimi hayret ediyordum Nermin. Onunla beraber feryat etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Nihayet dal büsbütün koptu. Homungolos aynı meşhur feryatla kuyuya düştü. Sular boğuk boğuk inledi. Sonra biraz evvelki feryatlarla daha korkunç bir sükut. Avazım çıktığı kadar bağırarak köşke doğru koşmaya başladım. Fakat benim fazla gitmeme ihtiyaç kalmadı. Homongolos'un feryadını onlar da işitmişlerdi. Önde sporcular olduğu halde karmakarışık bir kafile birbirini çiğneyerek ağaç dallarına takılıp düşerek bize doğru geliyordu. Sporcular ne tedarikli ne de çevik çocuklar. Kuyunun ağzında elektrik fenerleri yandı. Heyecandan hafif bir baygınlık geçirdiğim için Homongolos'u nasıl kurtardıklarını göremedim. Kendime geldiğim zaman Handa'nın kollarındaydım. Onun heyecanını da benden aşağı değildi. Zavallı kız kuru hışkırıklarla sarsılıyor. Ne oldu diye sorduğum suallere bilmiyorum bilmiyorum diye inleyerek cevap veriyordu. Benim kendime geldiğimi görünce Handa'nın da bir bayılmak hevesi geldi. Fakat ben aldırmadım. Kuyunun yanındaki kalabalığa doğru koştum. Genç bir sporcu beni kolumdan yakaladı, yavaş sesle. İstirham ederim, bakmayınız, üzüleceksiniz gibi sözlerle hemen hemen yarı zorla beni uzaklaştırmaya başladı. İçeriden getirilmiş büyük bir lambanın ışığında bu kalabalığın garip bir hareketle kaynaştığını görüyordum. Bahçeyi korkunç bir sessizlik kaplamıştı. Herkes yavaş seslerle konuşuyor, karanlık köşelerden hafif kadın iniltileri, hışkırık sesleri geliyordu. Yavaş yavaş kendimi topladım. Asabi bir hareketle sporcunun elinden kurtularak azarlar gibi "Bırakınız, ne yapıyorsunuz?" dedim. Etrafımda yolumu kesen, beni kalabalığa yaklaştırmak men eden daha başka insanlar peyda olmuştu. Remzi Bey ellerimi tutarak "Merak etmeyiniz Sara Hanım," dedi. "Yalnız bakmayınız rica ederim. Meraklanacaksınız." Kilitli dişlerimin arasından "Öldü mü?" dedim. Remzi Bey onun sağ olduğunu bana yeminlerle temin etti. Ben buna rağmen kalabalığa yaklaşmakta ısrar ediyordum. Homongolosu kuyunun yanındaki taşların üstüne upuzun yatırmışlardı. Çehrelerini seçemediğim bir takım adamlar etrafında eğilip kalkıyorlar, onun ellerini kollarını hareket ettiriyorlardı. Gayri ihtiyari başımı Remzi Bey'in omzuna dayamıştım. Göğsüm tıkanmış, boğazımda kuru hışkırıklarla yüzüme kapalı parmaklarımın arasından onu seyrediyordum. Dayımın önümünde saatine bakarak "Allah vere de doktoru bulsalar" diye söylendiğini işittim. Bu esnada homongolosla uğraşanlar birdenbire durdular. Kuvvetli bir ses "Ziya, Ziya" dedi. Buna hafif bir inilti cevap verdi. Kalpleri basan, boğazları tıkayan tazyik birdenbire kalkmış gibi bir gürültüdür koptu. "Yaşıyor, müjde, gözlerini açtı." Sert bir hareketle önündekilerini iterek geçtim. Artık hışkır hışkır ağlıyordum. Homongolos hakikaten gözlerini açmıştı. Arkadaşların kolları arasında ağır ağır başını, göğsünü kaldırdı. Biraz evvelki gürültü şimdi bahçenin başka taraflarına yayılıyor, Homongolos'un etrafında yeni bir sükut hasıl oluyordu. Homongolos dizsekleri üstünde ağır ağır doğrulmaya çalışıyordu. Bir şey söylemek istiyordu, beceremiyor gibi dudaklarını titriyordu. İlk sözlerini işitmek için başlarımızı uzatıyor, merakla ona bakıyorduk. Bitkin bir sesle "Neredeyim?" dedi. "Kurtuldun mu?" "Kurtuldun homongolos. Çok şükür kurtuldun." O aynı bitkin sesle inildedi. "Ben kurtuldum, biliyorum. Fakat incirlerim ne oldu, incirlerim?" Evvela kazanın tesiriyle aklını kaybetti. Sayıklıyor sandık. Fakat titreyen dudaklarındaki sinsi, şeytani tebessüm bize her şeyi anlattı. Homongolos bizi aldatmış, heyecanımızla eğlenmişti. Denizde vapurlara oynadığı kaza komedisini bir de bu kuyuda tekrar etmiş oluyordu. İlk hayreti şiddetli bir hiddet ve isyan takip etti. Sporcunun uzun boylu genç reisi ellerini birbirine çarparak "Hay Allah belanı versin, böyle şaka olur mu?" diye bağırıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Dayım bile misafirine olan hürmet borcunu unutarak "Beyim, böyle latife olur mu? Aklımızı başımızdan aldınız" diye isyan etti. Homongolos hiç aldırmıyor, üstünden başından sular akarak çırpınıyor, "İncirler nerede, incirler?" diye bağırarak kuyuya koşuyordu. Homongolos önde olduğu halde kafile tekrar köşkün yolunu tuttu. Onu bir odaya alarak elbiselerini değiştirmek istediler. Razı olmadı. Arkadaşlarına bahçenin bir köşesinde bir çalı ateşi yakmalarını söyledi. "Bırakın, sizin aklınız ermez. Ateşin karşısına otururum, hem elbiseler kurur hem de soğuk algınlığı filan varsa çıkar" diyordu. Sporcular ateş yakmaya uğraşırlarken elbise değiştirmek teklifini bir kere de ben tekrar ettim. Onun yerine uzun boylu reis cevap verdi. "Merak buyurmayın hanımefendi. Sizin söylediğiniz şey yaban domuzlar için değil, insanlar içindir. Ona bir şey olmaz." Biraz sonra homongolos ateşin yanında iri bir taşın üstünde oturuyordu. Islak elbiselerinden dumanlar çıkarak bize küçük bir konferans veriyordu. "Efendim, görüyorum ki herkes bana dargın. Muhterem ev sahiplerim bile kaşlarına çatıyorlar, işlerinden bu zevzeyi niçin davet ettik diye pişman oluyorlar. Fakat mazeretimi arz edersem belki bendenizi bir parça affedersiniz. Efendim, ben kaba sapa bir dağ adamıyım. Böyle kibar ve zarif meclisler için lazım gelen bütün vasıflardan mahrumum. Ne dans etmesini bilirim, ne de şarkı okumasını, ne de hatta lakırdı etmesini. İstedim ki ben de numara yapayım, bu geceki eğlence biraz değişiklik getireyim. Tabiri meşhuriye çorbada benim de maydanozum olsun. Mütemadiyen danstan ve alaydan sıkıldığınızı tahmin ettim. Küçük bir spor eğlencesi yapayım. Havada boğucu bir sıcaklık var. Ben de bu vesileyle bir kuyu banyosu yaparak serinlemiş olurum dedim. Makbule yengem dayanamadı. Ya maazallah oyun yapayım derken bir kazaya uğrasaydınız. Homunculus ateşin karşısında yavaş yavaş dönerek. Aman hanımefendi ne kazası rica ederim. Dallara asıldım. Nihayet 7-8 metre derinliğine bir suya atladım. O kadar. Mamavi sırf sizi bir parça eğlendirmek için oynadığım bu oyunda biraz da sıkıntı çektiğimi itiraf edeceğim. Şakayı hüsnü niyetime ve çektiğim ıstıraba bağışlamak mürüvvetine esirgemezsiniz değil mi? Homungolos boynunu bükerek adeta yalvarıyor, etrafındaki sadedilere dikkate getiriyordu. Fakat çirkin dudaklarının ucunda öyle hain bir istihza gülümsemesi vardı ki, nitekim biraz sonra etrafındaki kalabalık dağılınca benim de daha açık konuştu. Bu akşam sofrada dikkat ettiniz mi? Ben Mahut Vapur alaylarını anlatırken bazıları bu hikayelere de nasıl inanılır manasında zeki zeki tebessüm ediyorlardı. Bir kısmı da kurtarma ameliyatı esnasında gördüğüm şeylere inanmadılar. Hatta kızdılar. Aradan 2 saat geçmeden aynı oyunu oynadım. Kimse şüphelenemedi. Aynı telaşlar, çırpınmalar, ahüzarlar, ayırıp bayırmalar. Hele sizin ben kuyudayken ishal kuşları gibi feryat edinişinizi hiç unutamayacağım. Aman efendim ne yufka yüreğiniz varmış. Ateşin karşısında yarım saatten fazla konuştuk. İki lakırtıda bir kadınların bir şeyini tutturup eğlendiriyordu. Bu vakadan sonra kararım büsbütün kuvvetlenmişti. Bu kadın düşmanı ile muharebeye girecek, onu mutlaka yere serecektim. Hem de kolu kanadı tamamıyla kırılmış, bir daha hem cinslerimizi dilini uzatmayacak bir halde. Artık rol oynayan bir aktrist vaziyetindeydim. Her sözüm, her hareketim hesaplıydı. Bütün füsun ve cazibemle uğraşıyordum. Ateşin karşısında otururken öyle pozlarım, öyle sözlerim vardı ki histen bir parça nasibi olan herhangi bir erkeğin en mecnun bir sevdada düşünülebilirdi. Fakat Homungolos bana bir kedi yavrusundan fazla ehemmiyet vermiyor, yüzüme bakmıyordu. Mamamif mağlubiyet beni çok sinirlendirmekle beraber ümitsizliğe düşürmedi. Göreceksin Nermin, mutlaka muzaffer olacağım. Sana artık düğünlerine 2 hafta kalan nişanlar hakkında da malumat vereyim. Vesime ile Remzi Bey bu sabah ilah ilah ilah Sara.